neyse adımız yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Başladı birlikteliğimiz. Hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne sevgili dinleyenlerimiz. 15.55'e dek bugün de birlikte olmak istiyoruz siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Ayhan Taşçı ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk sizleri de bekliyoruz programımıza diyorum her zaman olduğu gibi. Hemen telefon numaralarımızı hatırlatalım. Bizlere nasıl ulaşabilirsiniz? 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21. 15.55'e dek bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz ise hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın adları. Facebook'tan ve Twitter'dan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra Memleketim FM ortak yayını ile olan birlikteliğimizde işte ilk müziğimiz geliyor şimdi kulaklarınıza.
Kimseyi görmedim ben, senden daha güzel. Kimseyi tanımadım ben, senden daha özel. Kimselere de bakmadım, aklımdan geçer. Kimseyi tanımadım ben, senden daha güzel. Senden daha güzel. Senden daha güzel. Senden daha güzel. Senden daha güzel.
15.09 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz. Hemen konuğumuzla tanıştıralım sizleri. Psikolog Sayın Sakin Aykanat bizlerle birlikte.
Merhabalar.
Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, malum yoğun iş temposu, stres, günlük hayatın koşuşturması derken yılın belirli dönemlerinde dinlenmek, eğlenmek ve belki farklı yerleri gezip tozma isteği duyuyoruz.
Evet.
Bugün bunu konuşacağız. Tatile çıkmak, dinlenmek, eğlenmek istememizdeki amaç nedir acaba diyeceğiz. Neler söyleyeceksiniz bu konuda?
Evet. Yorgunluktan sonra dinlenmek, yenilenmek gerekiyor.
Şarj olmak gerekiyor.
Şarj olmak gerekiyor. Çünkü şarj olmadan yola devam etmek mümkün değil. Arabanın benzininin bitip itmesi gibi.
Evet.
Kendimiz de tükenmeye başlıyoruz. Tükenmişlik sendromu dediğimiz olay zaten dinlenmeden yola devam etmekten oluşan bir şey. ama tatil algımızı da bir gözden geçirmemiz gerekiyor.
Evet. Yani nedir tatil diyelim o zaman? Kişiden kişiye değişir herhalde. Yani, kimine göre evde dinlenmek, kimine evet. göre deniz, kum, güneş ya da farklı yerleri
evet.
gezmek.
Evet, herkesin bir ihtiyacı vardır. Kimi yer görmekten hoşlanır, kimi dinlenmekten hoşlanır, kimi belirli aktiviteler yapmaktan hoşlanır. Bu başka bir şey.
Kimi uyumak isteyebilir.
Kimi uyumak isteyebilir ama ne yaparsak yapalım mutlaka yeni bir şey yapmamız gerekiyor. Araştırmalar bunu gösteriyor.
Yeniden kasıt.
Yeni bir şey yaptığımızda şimdiye kadar yapmadığımız bir şey.
Evet.
Yeni bir şey yaptığımızda zihin çünkü çalışmaya başlıyor. Zihin yenileniyor. Değişim ve gelişim oluyor. Ve biz şimdi şöyle düşünelim. Genç bir fidanı düşünün. Her gün küçük küçük tomurcuklar verir. Ama belirli bir süreden sonra ağaç sadece kuru dallar verir. Onun için bizim beynimize götürdüğümüz ya da hayatımıza soktuğumuz her yeni şey bir fidanın o tomurcukları gibi. Bizi yenileyen şeyler. Biz yenileneceğiz ki şarj olacağız.
Evet.
Aynı şeyleri yaptığımızda bir hayat monotonlaştığı için zihin zamanı daha hızlı akıyor. Hani göreceli diyoruz ya zaman
evet,
göreceli.
Evet.
O zaman dinlenmeden tekrar yola devam etmiş oluyoruz. Oysa 2 haftalık bir tatilimiz var. Her gün yeni şeyler yaptığında aslında 2 aylık kadar bedenimizi dinlendirebiliriz.
Evet. Ama tabii bu az önce de söylediğimiz gibi dinlenme kavramı da kişiden kişiye değişiyor. Değil mi? Kimine şimdi, göre uyumak, kimine göre gezmek,
ki,
farklı yerler keşfetmek.
Şimdi uyuma isteğimiz bizim neden kaynaklanıyor? Zaten beden ve zihin olarak yorgunluğumuzdan kaynaklanıyor aslında. Uykumuzu düzenli uyuyalım ama mutlaka yeni bir şeyler yapalım. Evet. Güne tersten başlamak bile belki de
yeni bir şey olabilir.
Evet, yani akşam yemeğini sabah yemek bile bir gün öyle yapıverin. Çünkü aynı zamanda örneğin fizik tedavide de aynı şeydir. Eskiden fizik tedavide sıcak uygulama yapılırdı sadece. Şimdi ise sıcak ve soğuk uygulama yaparak
şok
yaratılıyor.
Etkisi, evet.
Ve o şoktan dolayı da hızlı gelişiyor. Hızlı iyileşme oluyor. Her şey aslında farklı şeyler deneyerek ilerlemeye başlıyor.
Evet.
Onun için hayatımızda aynı şeylerin birazcık bakış açımızı değiştirebiliriz. Hep buradan baktığımızda aynı şeyleri görüyoruz. Yani birazcık da şöyle bakalım. Belki orada bizi cezbedecek başka bir şey vardır.
O zaman her sene yapılan aynı şey. Diyelim ki aynı eve gitmek, aynı otele gitmek, aynı yerleri gezip görmek. Bununla dinlenme olmuyor diyebilir miyiz o
Yok,
zaman?
Yok, o değil.
O değil.
O başka bir şey. Şimdi bazı insanlar farklılıkçıdır, bazı insanlar benzerlikçidir. Kendilerini benzer yerlere gittiklerinde güvende hissederler. Diğerler ise farklı şeyler keşfetmek isterler. Bu birazcık varoluşumuzla, öğrenme stillerimizle yani karakterimizle ilgili bir şeydir.
Evet,
o
evet.
değil. Aynı yere gidebiliriz ama farklı şeyler keşfedebiliriz. Biz geçen yıl örneğin arkadaşımla birlikte bahar geldiğinde bulunduğumuz çevredeki tüm bahçeleri gezdik. Arkadaşım dedi ki ya dedi bu Burada dedi ne kadar fazla meyve ağacı varmış dedi.
Yeni şeyler keşfettiniz.
Evet, ben 4 yıldır buradayım dedi. Ben burada dedi bu kadar fazla meyve ağacı olduğunu bilmiyordum
çünkü
dedi.
Çünkü o gözle bakıp görmedi. Farklı bir gözle bakmak
tabii
gerekir.
Tabii ki. Çünkü o başka şeyle ilgileniyordu. Evet. O anda başka olaylara odaklanmıştı.
Beyin meşgul başka şeylerle.
Evet. Yani bizim yaptığımız dinlenme derken, tatil derken en büyük yanlışlarımızdan birisi de İşi de tatile götürmek. Ya şuraya bir bırakalım. Gelebilir zihnimize. İşle ilgili bir takım şeyler gelebilir. Seninle döndüğümde ilgileneceğim. Ve çok daha iyi ilgileneceğim. Çünkü şu anda dinleniyorum.
Evet.
Zihnimize bunu
ona orada dur.
Evet, bunu öğretmeliyiz. Şimdi siz burada zihniniz evde olduğunda nasıl verimli olamıyorsanız, biz tatilde zihnimiz işte yine verimli olamıyoruz, yine dinlenemiyoruz.
Hem tatili verimli kılamıyoruz, evet. Hem de döndükten sonra işi verimli kılamayacağız.
Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü depo yine boş.
Evet.
Yine ittireceğiz.
Evet.
Onun için birçok kişi de tatili dört gözle şöyle de bekleyebiliyor. İşte yarım bıraktığı işleri var. İnanın.
Hayat... Ama onu tamamlamak bile belki dinlendirecek
evet.
onu.
Ama iş zaten bitmez.
Evet.
İş bitmez. Onu da stres haline getirmemek gerekiyor. Hı-hı. Olduğu kadar ya da o işlerimize belirli bir zamanımızı ayırabiliriz.
Evet, tatilin belki bir
evet,
iki gününü.
Evet, 3 saatimi her gün 3 saatimi buna ayıracağım ama bunun dışındaki zamanımı şöyle geçireceğim gibisinden. Çünkü o işler de bitmeyecek. Evet. O işi bitirdikçe başka bir iş çıkacak. O işi bitirdikçe başka bir iş çıkacak. Tatile girmeden önce de onları aslında küçük küçük halletmekte de yarar var.
Evet. Peki teknoloji? Çünkü o kadar çok hayatımıza girdi ki onsuz hiç yapamıyoruz neredeyse. Her an her dakika o akıllı telefonlarla teknoloji evet. artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Ondan da biraz uzaklaşmak gerekiyor mu? Ya da ne kadar hayatımızda olmalı o tatil dediğimiz, dinlenme dediğimiz süre içerisinde?
Sadece çocuğumuzu düşünelim. Çocuğumuz tatil olduğunda ne yapıyor? Bilgisayara gömülüyor evet. ve ne kadar mutsuz oluyoruz değil mi?
Evet.
Bence çok doğru bir yere tespit ettiniz. Evet. Yani detoks ya da perhiz dediğimiz tatil aslında bizim birazcık arınmamızı sağlayan bir şey.
Her şeyden.
Evet. Birazcık.
İşten, teknolojiden.
Evet. Evet. Yani o mu beni yönetiyor? Her şekilde bağımlılık her konuda. Ki bağımlılıklarımız yanlış zaten. Bize zarar veriyor. Onun için o mu beni yönetiyor, ben mi onu yönetiyorum? Ben bunu kenara koyabilirim. Telefonumuz sadece iletişimle ilgili. Acil tabii ki hayatta bağımızı kesmek değil. Ama bir detoks uygulayalım. Birazcık perhize de girelim.
Biz biraz temizlenelim o detoksu yani. Uygularken çocuklarımıza, gençlerimize de uygulatmamız gerekiyor herhalde. Her ne kadar zor olsa da.
Biz ne yaparsak çocuklarımız onu modelliyor. Özellikle okul öncesinde, 11 yaşa kadar çok dikkatli olmamız gerekiyor. Biz eğer eve geldiğimizde ya da tatilde kenara koyabilirsek eğer, çocuklarımız zaten bunu öğreniyorlar. Çocuklarımızla birlikte doğanın içinde olmaya özen gösterirsek zaten çocuklarımız umutsuzluğa düştüğünde bu anılara tutunarak hemen yeşeriyorlar. Onun için çok değerli. Bence hepimizin bunların ne kadar değerli olduğunu artık bilmeye ihtiyacımız var. Eşimizle de ilgili olsun, ailenin diğer fertleriyle de ilgili olsun, çocuklarımızla da ilgili olsun. Güzel aile anılarına umutsuzluğa düştüğümüzde tutunacak o dallara ihtiyacımız var. Onun için onlar ne kadar çoksa hiçbir zaman hayattan korkmayalım, çocuklarımızın hayatından da korkmayalım. Çünkü evet. onlar düştüğü anda onlardan birini hemen tutunup kalkacaklardır.
Evet. Şimdi tabii tatil mevsimi yaklaştı dedik. Evet. Tatile gereksinim duyuyoruz evet. dedik. Dolayısıyla pek çok şeyden de arınmakla başlayabiliriz evet. işe dedik. Ama bu kişiden kişiye farklılık gösterebilir herhalde. Size 3 gün yetebilir. Ben 5 gün isteyebilirim. Değil mi?
Evet. Ama dediğim gibi değişiklik yaparsanız 3 günlükse 3 haftalık gibi yaşayabilirsiniz. 15 günlükse...
Belki çok yorucu olabilir o yapacağımız tatil anlamında düşündüğümüz dinlenme, eğlenme, evet, evet. gezme. Ama hani hep deriz ya yorulduk ama değdi.
Evet.
Değil mi? Bir evet. farklılık evet, getirmek
kesinlikle,
hayata.
Evet, kesinlikle. Dinlenmeyi, kendimizi dinlenmiş hissetmeyi başarmak durumundayız. Çünkü dinlenmeden yola devam etmek akıl sağlığını bozan bir şeydir.
Hı hı.
Biz dinlenmeden yola devam etmek psikoz oluşturur diye bir cümle vardır.
Evet.
Zihin yapımızı bozuyor. Daha çabuk sinirleniyoruz. Daha çok tehditlere algılar hale geliyoruz. Peki bunun bir süresi var mıdır?
Yani 9 ayda bir dinlenmek ya da 10 ayda bir dinlenmek ya da ayda bir dinlenmek
bence
gibi.
Bence gün içinde de dinlenmek. Araştırmalar şunu gösteriyor, başka bir araştırmada 2 saatlik zaman dilimindeki yoğun temponun ardından 20 dakikalık bir dinlenme, kendimizle baş başa olma, telefon hariç.
Hı hı. Onu dinlenmekten evet, saymıyoruz.
Evet, telefon hariç, kendimizle ilgili bir yürüyüş olabilir, bir şey olabilir, müzik dinlemek olabilir, sohbet olabilir. Bu da yapabiliyorsa çalışanlar bu tip şeylerinde yapabilirler. Yani dinlenmek derken illa yıllık izni beklemek değil. Hı hı. Gün içinde de dinlenebiliriz. Örneğin işten eve geldiğimizde hemen evin içine tabii ki küçük çocukları olan insanları bir kenara koyuyorum. Çünkü onlar hemen yemeğe girişiyorlar ama onlara da şunu söylüyorum. Lütfen önce ruhumuzu doyuralım. Önce çocuğumuzla birlikte bir 10-15 dakika oyun oynayalım. O ruh doyduktan sonra karın zaten doyar.
Evet.
Yani önceliklerimizi biz hep şaşırıyoruz.
Hı hı.
Ben örneğin dün eve girmeden önce bahçede baktım otlar birikmiş. Yağmur çok yağdığı için yabani
çekmesi
otlar.
Daha kolay belki de.
Evet, hem çekmesi kolay hem de yabani otlar çok fazla. Birikmiş. Şöyle 10-15 dakika onlarla uğraştım. Nasıl iyi geldi, bütün yorgunluğumu aldı.
Ya halbuki bütün... bir iş yaptınız
evet,
ama.
Evet.
Ama dinlendiren bir şey evet. oldu sizi. Belki pek çok şeyden uzaklaştınız o esnada.
Yani ya da eve girmeden önce bir 10 dakika yürüyüş yapmak.
Hı hı.
İnanın vaktimiz var ama,
şimdi
ama düzenleyemiyoruz.
Tabii ki tabii eve ki. Gideceğim, şunu yapacağım, evet. Bunu yapacağım. Hı hı. Dolayısıyla belki çok da fazla büyüyor gözümüzde. Çok da fazla büyütüyoruz.
Zamanı gerçekçe algılayamıyoruz.
Evet, olduğu kadar diyemiyoruz belki
evet.
de.
Yani zamanım yeter aslında. Her şeye zamanımız yeter. Tabii Türk milleti olarak birazcık zaman programlama konusunda, zaman algısı konusunda da sıkıntılarımız var. Bir de stresli andayken doğru düşünemiyoruz. Biraz önce dediğim gibi.
Hı hı.
O doğru düşünemediğimiz için evde aslında keyifle yapacağımız bir işi de sıkıntıyla yapar hale geliyoruz.
Ama şöyle de bir reçetesi yok değil mi tatili değerlendirme açısında? İşte uykunuzu tam olarak uyuyun, gazetenizi
değil,
okuyun.
Değil,
değil. Yani
kim,
herkese
kim,
göre değişir bu reçete.
Kimine göre ev işi yapmak onu dinlendirir.
Hı hı.
Kimine göre dışarı çıkmak onu dinlendirir, kimine göre kitap okumak
ama
onu dinlendirir.
Ama o ev işini tatile planladıysa işte o zaman yorgunluk olarak
tabii
devreye
ki.
Giriyor
yok, ben
zaten
hani ev işi
mi?
Yapmak
evet,
derken
evet.
hani böyle her zaman değil ama böyle bazen ya bir gireyim yemek yapayım falan
evet.
onun gibi ya da şurayı bir düzenleyeyim kendine keyif yaratacak. Ondan sonra kendine
yaptığı işten sonra bir mutluluk duyuyorsa
evet.
belki bir
evet.
Dinlenme
evet.
Oluyor.
Şimdi
diyorsun.
İşler şöyle birazcık da sorumluluklarımız da bizim karışıyor. Kendi sorumluluğumuz olmayan şeyler bize yük olarak geliyor. Hı hı. Bir de aile demek paylaşım demek. Herkes paylaşmıyorsa o da yük olarak biniyor. Tabii tek değişken yok.
Pek çok değişken var.
Pek çok değişken var. Onun içinde herkes kendi özeline ait bana en iyi ne gelir Öyle bakmak lazım. Hangi tatil biçimi ya da hangi dinlenme şekli bana iyi gelecek? Bu herkese göre değişebilir.
O zaman ne yapıyoruz? Şu dakikadan itibaren bu konuda bir plan yapıyoruz. Evet. O planı gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla çok iyi bir tatil, dinlenme.
Ben bu süre içinde maksimum yararı nasıl sağlayabilirim?
Evet.
Buna bakıyoruz. Ve çok keyfini çıkarıyoruz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Herkese keyifli dinlenmeler, keyifli tatiller diliyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Sakin Ay Kanat.
Sağ olun, var olun. Psikolog Sayın Sakin Ay Kanat'la birlikteydik Hayatın Sesleri'nde. Konuğumuza teşekkür ediyoruz ve Başkent'ten yine müzikle devam ediyoruz.
Seni mi yazılmışsın derinden yeni içime kazınmışsın benim kalbime. Biçersen cefa unutulur gidersin kaldırırlar falan. Biçersen cefa unutulur gidersin kaldırırlar rafalar.
15:29'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz ve Türkiye'nin başkentinden Avrupa'nın başkentine Brüksel'e uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda Euro Akademik Başkanı sevgili Mustafa Ulusoy var. Merhabalar diyoruz Türkiye'nin başkentinden Avrupa'nın başkentine sevgili Mustafa Ulusoy.
Merhabalar diyorum ben de sizlerin vesilesiyle bütün dinleyicilerimize Avrupa'nın başkentinden selamlarımızı gönderelim.
Teşekkür ediyoruz. Evet, yurt dışında oy verme işlemi dün itibariyle sona erdi. Dolayısıyla Belçika'da da sona erdi. Neler aktaracaksınız bize? Kaç seçmen vardı yurt dışında? Sandığa gitme oranı neydi? Belli oldu mu? Genel olarak, genel hatlarıyla neler söyleyeceksiniz?
Evet, sizin de söylediğiniz gibi yaklaşan 24 Haziran seçimleriyle ilgili olarak yurt dışı ayağındaki oylamalar dün itibariyle tamamlanmış oldu. Belçika'da içinde olmak üzere dünyada 60 ülkede sandıklar kuruldu. Bu 60 ülkede 123 temsilcilik var toplamda. Buralarda oylar kullanıldı. Avrupa ülkeleri üzerinde baktığımızda ise Avrupa'da 28 ülkede merkezler oluşturuldu 63 temsilcilikte. Bu kez farklı bir uygulama vardı. Konsolosluk merkezlerinden hariç daha büyük, daha geniş, daha iyi organize olmuş yerlerde, özellikle de fuar alanlarında seçmenler oylarını kullandılar. Belçika'da genel itibariyle çok sakin ve demokratik kapsamda geçti diyebileceğimiz bir oylama süreci yaşadık. Dün itibariyle saat 9 itibariyle bu oylamalar son buldu. Tabii her ne kadar burada görev alan gerek resmi personel gerekse müşahitler açısından son derece yorucu geçmiş olsa da herhangi bir olumsuzlukla tamamlanmamış olması da ayrıca bir sevinç vesilesi oldu. Belçika genelinde 140 bin civarında, 138 bin civarında, 140 bin civarında bir seçmen olduğu ifade ediliyor. Bunlardan ciddi bir bölümü, %70'lik bir bölümü seçimlere ilgi gösterdi şeklinde bize ulaşan bilgiler. Ancak tabii net oy oranları, kullanılan oy oranları, katılımcı seçmen oranı vesaire bunlar önümüzdeki saatlerde, günlerde net bir şekilde ortaya çıkacak. Ancak genel hatlarıyla Belçika'da yaklaşık 76 bin seçmenin oy kullandığı en son veri işlenen saatte ifade edilmişti. Bunun daha da artmış olmasını bekliyoruz. Bu seçimlerde iki merkezde Belçika'da oy kullanıldı. Brüksel'de ve Anvers'te konsolosluklar dışında fuar alanlarında yapıldı dedik. Şimdi ikinci tur seçimler yapılması gerektiği takdirde de yeniden benzer bir uygulama olacak ve bu kez sandıklar 30 Haziran'da tekrar kurulacak ve 4 Temmuz'a kadar Belçika'daki seçmenler oy kullanacaklar. 5 gün süreyle oy verilecek ve eğer ikinci tur olursa da bununla ilgili zaten bizler yine bağlantılarımızda bunları aktaracağız. Ancak şu an itibariyle gözler Türkiye'deki seçime çevrilmiş durumda. Küçük bir hatırlatma yapalım. Sınırlarda kurulan sandıklarda oy verme işlemi son güne kadar devam edecek. O şekilde yurt dışına çıkış yapan, giriş yapan vatandaşlarımız oylarını kullanabilecekler.
Evet, şimdiden hayırlı olsun diyelim. Ve bir başka konuya geçelim sevgili Mustafa Ulusoy. Çizgi film. Şirinlerin 60. yılı dolayısıyla Brüksel'de bir Şirinler Köyü kuruldu, ziyarete açıldı. Neler söyleyeceksiniz? Köy nerede, ne zaman kuruldu, ziyaretçileri kimler?
Evet, aslında Şirinler Köyü Belçika'da 4-5 gündür oy kullanan Türklerin hiç de uzağında değildi. Yani aslında aynı fuar alanının diğer bir bölümünde kuruldu diyebiliriz Şirinler Köyü. Bu haber tabii çok seçimin gölgesinde kalan bir haber oldu, ancak belki ikinci tur olursa seçime gelen Türklerin ziyaret edebilecekleri de bir köy. Neden? Çünkü Brüksel fuar alanında oluşturuldu bu köy. Şirinler biliyorsunuz Belçika'ya ait bir çizgi film. Aslında 1958 yılında ilk olarak çizgi roman şeklinde ortaya çıkmış. Pierre Culliford adında bir sanatçı tarafından üretilmiş bir aslında karakterler bütünü diyebiliriz. Ben de şahsen çocukluğumda çok izleyip keyif aldığım, çok sevdiğim bir çizgi filmdi. İlk fırsatta da bu köyü ziyaret ziyaret etmeyi düşünüyorum. Basına yansıdığı kadarıyla veya açılışla birlikte bilgileri vermek gerekirse bu fuar alanındaki Çirinler Köyü son derece gerçeğe yakın. Büyük Çirinlerin modelleriyle birlikte evlerin içerisine girebildiğiniz, sanal katılım sağlayabildiğiniz, hatta Gargamel'le ve onun kedisiyle mücadele edebildiğiniz bir köy. Ne zamana kadar açık kalacak? 27 Ocak 2019'a kadar Expo Center'da, Brüksel'de açık. Hem Belçika'da yaşayan hem Batı Avrupa'da yaşayan dinleyicilerimize bunu bildirelim. Aynı zamanda da bu sürede Brüksel'e yolu düşecek olan, dünyanın neresinden olursa olsun bizleri şu an dinleyen bütün dinleyicilerimize de bildirmiş olalım. Bu fuarın kapıları açık, Şirinler Köyü'nün kapıları açık. Zannediyorum çocuklar için benzersiz bir gezinti olacak ama aynı zamanda bizim gibi Şirinleri yakından bilen büyüklerin de keyif alacak, alabilecekleri, gelecekleri bir köy olduğunu şimdiden söyleyebilirim.
Evet, gerçekten öyle. 27 Ocak da çok uzun bir süre. Mutlaka bizi dinleyenler arasında yolu düşecek dinleyicilerimiz vardır ya da özellikle yollarını düşürmek isteyen dinleyicilerimiz olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Mustafa Ulusoy, aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun, var olun.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Euro Akademik Başkanı sevgili Mustafa Ulusoy aktardı Avrupa'nın başkenti Brüksel'de.
Önce resimleri duvardan kaldırdım, çay içtiğin bardağı rafa sakladım, giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü, çok ağlamadım. Kokun uçtu gitti açık camlarda, sevdiğin şarkıyı hiç söylemedim. Korkmuyorum sensiz akşamlardan, sevdiğimi unut, özleyemedim. Sen hayran.
Sihirli sözcükler. Evet sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü Hayatın Sesleri'nin son köşesindeyiz. Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay ile birlikte yine.
Merhabalar.
Merhabalar, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Bugün kült filmler diyeceğiz ve evet. O kült filmlerin akılda kalan sihirli sözcüklerinden söz edeceğiz ama öncelikle nedir kült filmler? Bir tanımını yaparak başlayalım isterseniz.
Kült sözcüğünden bahsetmek gerek. Aslında Fransızca bir sözcük. Bizde daha çok tapınma, tapınma gibi bir anlam verilmiş ama aslında bir bilgi sürecinden daha çok içsel bir inanışa dayalı gibi bir anlamı var demek daha doğru. Kült filmler de... Kült romanlar da var tabii ama kült filmler de romanlar da...
Hatta o romanlardan evet. Sinemaya uyarlananlar evet. Da var.
Zaten asıl şey şu, beğenilmek ya da genelde popüler olarak ne olduğuna karar vermek bir eserin mümkün izleyicileri, okuyucuları tarafından. Fakat bazı eserler... çok tanımlanamıyorlar. Neden beğenildikleri, neden beğenilmedikleri çok bilinemiyor. Beğenenleri de sanki hani bir filmle muhatap değilmiş de bir inanışla, bir dinle muhatapmışçasına tutkulu. Hani bizdeki karşılığı belki fanatizm, bir futbol takımı fanatizmine yakın bir bağlılıkla değerlendirilen filmlerden bahsediyoruz. İzleyicileri de bu şekilde bağlı oluyor bu filmlere. Bazı temel ölçüleri var kült film neye denir diye. Fakat bir kült film listesi bulmak çok kolay değil. Var ancak genellikle de bunların üzerinde tartışmalar var. Bir sinema eleştirmeninin söylediği güzel bir söz var. En başta onu söyleyelim. Eğer siz bir çok sevdiğiniz bir filmden, hatta bir diziden ya da bir romandan bahsederken karşı taraf bildiği halde bu filmi, diziyi ya da romanı sizi dinlerken sizin tepkinizin biraz fazla olduğunu, aşırı olduğunu düşünerek gözlerini deviriyorsa sizin bir kült filminiz vardır. O savunduğunuz neyse o sizin için külttür gibi bir açıklaması var. Türk filmleri açısından bakarsak Yeşilçam başlı başına bir kült diyebiliriz. Evet. Çünkü kült filmlerin bir kısmının ortak özelliği de şu. Gişeden bağımsız olarak değerlendirilmeliler. Çok gişe yapabilirler, çok izleyicileri olabilir ya da hiç olmayabilir. Yani vizyona girdiğinde aldığı seyirci, gören seyirci sayısı önemli değil.
Şimdi o zaman için. Bazıları tarafından çok sevilen, bazıları tarafından hiç sevilmeyen evet. Diyebilir miyiz?
Hiç sevilmeyen.
Evet.
Çoğu zaman belki anlaşılamayan. Zaman zaman nasıl söyleyelim ana akım dışı yani bu bilinen sinema ekollerinin dışında üretilmiş filmler olabilirler. İzleyicilerinin yani bir filmin kült olabilmesi için izleyicilerinin tepkisi de çok önemli. Örneğin kostümleri taşınıyor mu? İşte filmin içinde geçen mekanlar böyle topluca neredeyse bir ayin çapında festivallere dönüştürülüyor mu? Tekrar gösterimleri takip ediliyor mu? Gösterildiği sinemalar, gösterildiği zamanlar önemli. Farklı kuşakların farklı kült filmleri olabiliyor. Bazıları klasik kült filmler, kuşaklar boyu insanları çok etkileyebiliyor. Bu açıdan...
Ama klasik olmayan ancak klasikleşen de diyebiliriz herhalde kült filmler için.
Yani klasik kült denildiği zaman zaten hani klasik film ölçeğinde bakmıyorsunuz da birden çok kuşağı etkileyen kült filmleri klasik olarak değerlendiriyorsunuz. En çok Rüzgar Gibi Geçti mesela hem klasik bir filmdir hem de klasik kült kabul edilen bir film. Birden çok kuşağı etkileyen... Herhangi bir şekilde nasıl söyleyelim, sadece kostümleriyle bile bu filmler çok öne çıkabilirler. Replikleri de filmde geçen birkaç söz hem izleyicileri tarafından ve hatta izleyicisi olmayanlar tarafından bile bilinir hale gelebiliyor. O yüzden de replikleri önemli. Ben birkaç tane kült film seçtim. Kendi kült filmimden bahsedemeyeceğim, göz deviren filmimden ama dinleyicilerimizin de aslında isimlerini bildiği filmler. Hemen önce filmlerden bahsedeyim, sonra biraz içeriğinden ve repliklerinden. Evet. En çok bilinen kült filmler arasında tabii ki Baba filmi var. Replikleriyle de çok ünlü. Tarantino'nun pek çok filmi olabilir ama Ucuz Roman çok bu anlamda diyaloglarıyla akılda kalan ve müzikleriyle ve tabii Zeki Müren dolayısıyla da Pulp Fiction'dan, Ucuz Roman'dan bahsetmek gerek. Belki dinleyicilerimiz bilmiyor olabilirler ama Tarantino'nun Ucuz Roman Pulp Fiction filminin en önemli müziklerinden biri Zeki Müren'e ait. Ve soundtrack albümünde de Zeki Müren'in adı ve kendisine bir teşekkür var. Bu çok değerli. Tam bir kült film olduğunu düşündüğüm için Donnie Darko var. Hani bu filmi birkaç kez izlemiş biri olarak söyleyebiliyorum. Filmi anlayabilmek bile hani filmle apayrı bir bağ kurmanızı gerektirebiliyor. Bambaşka bir dünyanın dilini kullanan filmlerden. Yine kült film deyince Big Lebowski var. Pek çok... Yani sinemada gösterilirken ilk gösteriminde 1998'de hezimete uğramış bir film aslında. Çok izleyicisi olmamış fakat 2000 yılında tekrar vizyona girmiş, tekrar izlenmiş, ödüller almış oyuncuları. Coen kardeşlerin bir filmi, 98 yapımı. Ancak Big Lebowski öyle bir film ki sadece kült film örneği olarak değil, aynı zamanda sinema eleştirisi olarak, popüler sinema dilinin eleştirisi olarak da kabul ediliyor. Ve tabii işte Braveheart var, yine bir kült film olarak anabileceğimiz. Ve tabii ki Leon var. Leon, Luc Besson'un bir filmi. Hem o küçük kız izleyenler vardır, bir tetikçinin hikayesi aslında. Farklı yaş grupları arasında sevginin ne olduğuna dair, sevgi bağının nasıl kurulacağına dair bir tür kara film. Kült filmler de ilk sinema tarihinde gösterildiğinde aslında daha çok korku ve kara komedi üzerinden değerlendirilmiş ama artık bugün pek öyle değerlendirmiyoruz.
Yani konuları o zaman
ilk yıllarda kült film ifadesi kullanılmaya başlandığında geceleri özellikle 70'lerde Amerika'da vizyona giremeyen sansür dolayısıyla ya da korku ya da cinsellik ve şiddet dolayısıyla giremeyen filmlerin gece girilmesi, yani saat 12'den sonra sinema salonlarında gösterilmesi üzerine aslında çıkmış bu ifade. Ama şu anda öyle değerlendirmiyoruz. Yıldız Savaşları ya da Yüzüklerin Efendisi'ni de öyle değerlendirmiyoruz. Ama bakınca şöyle bir Baba ve Yıldız Savaşları herhalde önümüzdeki kuşaklar boyunca etkili olacak klasik kültler arasında sayılabilir.
Evet, şimdi tabii konuları zamanla beraber farklılık göstermeye başlamış sıra dışı filmler olarak görüyoruz bunları. Ancak sayıları da çok fazla değil herhalde baktığımızda geçmişten günümüze kadar tabii. Geldiğimizde kaç tane sayabiliriz? 40-50?
Yani dediğim gibi değişiyor. Mesela bir gruba göre kült olan diğerine göre olmuyor. Ama hiçbir zaman kült film listeleri 20'yi geçmiyor.
Evet.
Yani hangi grup hangi bakış açısından değerlendirirse değerlendirsin, böyle bir 100 filmlik kült film listesi yapamamış hiç kimse. Kim yaklaşırsa yaklaşsın en fazla 20, hadi bilemediniz 30 filmliktir.
Kült i̇şte hepsini film nedir toplasak 50-60 yapar.
O kadarı çıkabilir. Çünkü... Kült çok tanımlanamayan bir şey. Aslında sevilemeyecek kadar sıra dışı olana tapınacak kadar bağlı olmaya karşılık geliyor.
Yani o Fransızcanın anlamını karşılıyor evet, o anlamda evet. Baktığımızda.
Çok kabul edilemeyen, çok anlaşılamayan, işte sevilebilecek gibi de görünmeyen bir şeye tapınma düzeyinde bağlılık göstermek. Hatta bir araştırmacı, bir sinema eleştirmeni diyor ki bu filmlerin müritleri vardır, izleyicileri yoktur diye. Yıldız Savaşları filminde müritlerini görebilirsiniz. Yani hani onlar gibi giyinmek, onlar gibi konuşmak, o özelliklere sahip olmak, zaman zaman kendilerine o filmdeki karakterlerin isimlerini lakap olarak almak. Hı hı. Bunlar çok belli ve siz o karaktere ya da filme bir şey söylediğinizde çok sıkı bir savunmayla ya da karşı çıkışla karşılaşırsınız. O açıdan kült filmler önemli, izleyicisini çok bağladığı için. Baba filmi bu ölçekte bir film değil doğrusunu isterseniz ama Mario Puzo'nun romanından aktarılırken, senaryolaştırılırken öyle özellikleri belirginleşmiş ki baba filmi özellikle erkek izleyicilerin belli dönemlerde içinden belli cümleleri sürekli hatırladıkları filmlerden. Birkaç tane paylaşalım eğer
evet,
olursa. Baba filminde hatırlayacaktır izleyicilerimiz. Her şeyden önce Al Pacino'nun varlığı hı hı. başlı başına Marlon Brando, Robert De Niro ve Al Pacino var. Bugün böyle bir üçlüyü, benzer bir üçlüyü bir araya getirmek bile zor iş. O filmden birkaç cümleyi söyleyeyim. Birincisi ona reddedemeyeceği bir teklif yapmak. Baba filminden izleyen izlemeyen belki herkesin aklında kalabilir. Dostluk ve para zeytinyağı ve su gibidir. Asla yan yana durmazlar. Yine babanın sözü. Ailesiyle vakit geçirmeyen adam gerçek bir adam değildir. Babanın çocuklarına tavsiyesi. Düşmanlarından nefret etme. Bu senin yargılama yetini etkiler. O yüzden mesafeni koru. Yine babanın sözü. Ve aileme bakmak için yaptığım işler için kimseden özür dilemeyeceğim sözleri. Hı hı. Bu film 3 filmdir. Baba 1, 2 ve 3. Başlı başına bir hani nasıl söyleyelim delikanlılık, mertlik derslerini evet. verir. Biraz önce söylemedik ama Terminator de kült filmler arasında anılabilir. Sadece Hasta la Vista bebeğim bile belli bir jenerasyonu etkileyebiliyor. Biraz önce bahsettiğimiz Donnie Darko var ki Karanlık Yolculuk olarak Türkçe'ye çevrilmiş. Zaman zaman sosyal medyada bu filmlerin repliklerinden küçük örnekler görüyoruz. Bir tanesi Donnie Darko'dan. Yalnız olmadığıma inanmak istiyorum ama bunu destekleyecek hiçbir kanıtım yok gibi bir söz var. Yıldız Savaşları başlı başına bir mitolojik anlatı bütünü. Hemen bir sözcük paylaşalım cümle. Korku karanlık tarafa giden yoldur. Korku öfkeye, öfke nefrete, nefret ise acıya yol açar demiş Yoda. Ve Yoda'nın meşhur bir sözü daha var. Deneme, bu da çok bilinenidir. Hı hı. Yap ya da yapma, deneme diye bir şey yok. Yoda'nın o filmde söylediği sözlerin hemen hemen hepsi hani bu kuşa çeşit yani birden çok kuşak yani baba ve oğlun da hı hı. paylaşabileceği oğul kuşağının da kendi arasında paylaşabileceği bir popülerlikte aslında. Bağlılık kıskançlığa yol açar. Gölgesidir yalnızlığın. Kendini kaybetmekten korktuğun her şeyden vazgeçmek için eğit. Bir savaşçı eğitimi içindir. Savaşlar hiç kimseyi yüceltmez. Onun için savaşma. Aslında temel felsefesi budur. Yıldız Savaşları birden çok kez seri olarak çekildiğinden her dönem, her Yıldız Savaşı başlığının bambaşka bir kült cümlesi olmuş. Bir tane daha paylaşalım.
Evet.
Big Lebowski'den o da şudur. İşin güzel tarafı basitliğinde saklı. Eğer plan çok karmaşıklaşırsa yanlış gidecek şeylerin sayısı da artar. Lebowski filmi bir yanlış anlaşılmalar üzerine kurulmuş bir filmdir. O yüzden de komedinin yanı sıra hayatın içinde nasıl yaşıyoruz da çok derin aslında sorgulamalar yapıyor. meşhur bir sözü daha var ancak izleyenlerin bilebileceği. Halı odayı güzel gösteriyordu diyelim. Asıl yanlış anlamanın sebebi olan halıdan bahsedildiği için.
Evet.
Kült filmler hayatı güzel gösteriyorlar. Türkiye'de Türkçe bir filmimizi ben bulamadım en azından. Ama sevgi neydi, emekti diyerek al yazmalımı.
Selvi Boylum al yazmalımı, evet.
Buradan almış olalım.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla az önce de dinlenmekten, tatilden söz etmiştik. Evet. Belki bu kült filmleri seyrederek de başlayabilirler dinleyicilerimiz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Elif Berna Kutlu'ya. Haftaya yine birlikte olacağız. Çok keyifli bir sohbetti bugün yine. Siz de sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz sonuna geldik. Bugün de Hayatın Sesleri. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerini yine başkente bekliyoruz. Memleketim FM ortak yayınıyla birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.